Ayrım 5, 13. Aşk, cesaret, modernlik. Fuayeye gittiğimiz bir akşam Sibel Paris'ten aldığı ve burada sergilediğim Spleen marka bu kokuyu bana hediye etti. Aslında koku sürmeyi hiç sevmememe rağmen sırf meraktan bir sabah boynuma sürdüğüm kokuyu Füsun seviştikten sonra fark etti. Sibel Hanım mı aldı bu kokuyu sana? Hayır, ben kendim aldım. Sibel Hanım'ın hoşuna gider diye mi? Hayır canım, senin hoşuna gider diye. Sibel Hanım'la da tabii sevişiyorsunuz değil mi? Hayır. Lütfen yalan söyleme dedi Füsun. Ter içindeki yüzünde kaygılı bir ifade belirdi. Bunu normal karşılayacağım. Onunla da tabii ki sevişiyorsun. Yalan söyleyen bir çocuğa, doğruyu şefkatle söyleten bir anne gibi gözlerini gözlerimin içine dikti. Hayır. İnan kalbim yalana daha çok kırılır. Lütfen doğru söyle. Niye sevişmiyorsunuz peki? Sibel ile önceki yaz Suadiye'de tanıştık diye anlattım Füsun'a sarılırken. Yazın kışlık ev boş olduğu için Nişantaşı'na geliyorduk. Sonbaharda o zaten Paris'e gitti. Kışın ben onu görmeye gittim birkaç kere. Uçakla mı? Evet. Bu Aralık ayında Sibel üniversiteyi bitirip benimle evlenmek için Fransa'dan dönünce bu sefer kışın Suadiye'deki yazlık evde buluşmaya başladık. Ama Suadiye'deki ev o kadar soğuk oluyordu ki sevişmenin zevki bir süre sonra kaçtı diye devam ettim. Sıcak bir ev bulana kadar sevişmeye ara mı verdiniz? Mart başında, 2 ay önce gene bir gece Suadiye'deki eve gittik. Çok soğuktu. Şömineyi yakarken bir anda ev duman içinde kaldı. Bir de kavga ettik. Sonra Sibel ağır bir grip geçirdi. Ateşi çıktı, bir hafta yattı. Bir daha oraya gidip sevişmek de istemedik. Hanginiz istemedi dedi Füsun. O mu sen mi? Meraktan acı çeker gibi gözüken yüzündeki lütfen doğru söyle diyen şefkatli ifadenin yerinde lütfen yalan söyle ve beni üzme diye yalvaran bir bakış belirdi. Sanırım evlenmeden önce benimle daha az sevişirse ben nişana, evliliğe hatta ona daha çok değer veririm diye düşünüyor Sibel dedim. Ama daha önceden seviştiğinizi söylüyorsun. Anlamıyorsun. Mesele ilk sevişme değil. Değil, evet dedi Füsun sesini alçaltarak. Sibel beni ne kadar sevdiğini ve bana ne kadar güvendiğini gösterdi dedim. Ama evlenmeden önce sevişmek fikri hala onu huzursuz ediyor. Bunu anlıyorum. Avrupa'da o kadar okumuş ama senin kadar cesur ve modern değil. Çok uzun bir sessizlik oldu. Yıllarca bu sessizliğin anlamını düşündüğüm için konuyu şimdi dengeli bir şekilde özetleyebilirim sanırım. Füsun'a söylediğim son cümlenin bir anlamı daha vardı. Sibel'in evlenmeden önce benimle yatmasını aşk ve güven ile, Füsun'un aynı şeyi yapmasını ise cesaret ve modernlikle açıklamış oluyordum. Bundan da ağzımdan çıktığı için yıllarca pişmanlık duyacağım cesur ve modern iltifatı yüzünden benimle yattığı için benim Füsun'a özel bir sorumluluk ve bağlılık duymayacağım sonucu çıkıyordu. Çünkü modern olduğuna göre evlenmeden önce bir erkekle yatmak ya da evlendiği gece bakire olmamak onun için yük olamazdı. Tıpkı hayallerdeki Avrupalı kadınlar ya da İstanbul sokaklarında dolaştığı söylenen kimi efsane kadınlar gibi. Oysa ben o sözleri Füsun'un hoşuna gideceğini sanarak söylemiştim. Bütün bunları o sessizlikte, bu açıklıkta olmasa da aklımdan geçirirken gözüm arka bahçedeki ağaçların rüzgarda ağır ağır dalgalanışına takılmıştı. Seviştikten sonra yatakta yatar konuşurken pencereden dışarı arka bahçedeki ağaçlara, ağaçların arkasındaki apartmanlara, onların arasında gelişi güzel uçan kargalara bakardık. Ben aslında cesur ve modern değilim dedi Füsun çok sonra. Bu sözünü ağır konunun ona o sırada verdiği huzursuzlukla hatta alçak gönüllülükle açıkladım ve üzerinde durmadım. Bir kadın bir erkeği deli gibi aşkla yıllarca sevebilir ama onunla hiç sevişmeyebilirdi diye ekledi sonra Füsun dikkatle. Tabii dedim. Bir sessizlik daha oldu. Yani şu ara artık hiç sevişmiyor musunuz? Buraya niye Sibel Hanım'ı getirmiyordun? Aklımıza hiç gelmemişti dedim. Kendim de neden çok daha önceden aklımıza gelmediğini hayret ederek. Eskiden kapanıp ders çalıştığım, arkadaşlarla müzik dinlediğim bu yer nedense senin yüzünden aklıma geldi. Aklına gelmediğine gerçekten inandım dedi Füsun cingöz dikkatiyle. Ama öteki söylediklerinde bir yalan var. Var mı? Bana hiçbir yalan söylememeni istiyorum. Hala onunla şu ara sevişmediğine inanamıyorum. Yemin et lütfen. Onunla şu ara sevişmediğime yemin ederim diyerek Füsun'a sarıldım. Yeniden sevişmeye ne zaman başlayacaktınız peki? Yazın annenler Suadiye'ye gidince mi? Ne zaman gidecekler? Buna doğru cevap ver. Başka soru sormayacağım. Nişandan sonra Suadiye'ye taşınacaklar diye mırıldandım utançla. Bana şimdi hiç yalan söyledin mi? Hayır. İstersen biraz düşün. Düşünüyor gibi yaparak biraz düşündüm. O sırada Füsun ceketimin cebinden ehliyetimi almış oynuyordu. Ethem Bey, benim de bir göbek adım var, dedi. Neyse, düşündün mü? Evet, düşündüm, dedim. Ben sana hiç yalan söylemedim. Şimdi mi yoksa bugünlerde mi? Hiçbir zaman, dedim. Birbirimize yalan söylemeyi hiç gerektirmeyecek bir yerdeyiz biz. Nasıl? Bizim aramızda bir çıkar ya da iş ilişkisi olmadığını, herkesten gizli de olsa insanoğlunun en saf, en temel duygularını yalan dolana gerek bırakmayacak bir içtenlik ile yaşadığımızı anlattım. Bana yalan söylediğinden eminim, dedi Füsun. Bana olan saygın çabuk tükendi. Bana yalan söylemeni isterdim aslında. Çünkü insan ancak kaybetmekten çok korktuğu bir şey için yalan söyler. Senin için yalan söylüyorum elbette ama sana yalan söylemiyorum. Ama istiyorsan bundan sonra onu da yaparım. Yarın gene buluşalım, olur mu? Tamam, dedi Füsun. Bütün gücümle ona sarıldım ve boynunun kokusunu içime çektim. Yosunlu deniz, yanık karamela ve çocuk bisküvisi karışımı bu kokuyu her koklayışımda içime bir iyimserlik ve mutluluk yayılıyordu. Ama Füsun ile geçirdiğim saatler hayatımın akmakta olduğu yolu hiç değiştirmiyordu. İçimdeki bu mutluluk ve neşe bana doğal geldiği içindi belki bu. Ama tüm Türk erkekleri gibi kendimi sürekli haklı gördüğüm, hatta kendimi sürekli haksızlığa uğramış biri olarak hayal ettiğim için de değildi. Yaşadığım şeyin sanki daha tam farkında değildim. Gene de kimi erkekleri hayatlarının sonuna kadar umarsız, derin ve kapkara bir yalnızlık içinde bırakan bir takım çatlakların, yaraların ruhumda yavaş yavaş açılmaya başladığını o günlerde sezmeye başlamıştım. Her akşam uyumadan önce buzdolabından şişeyi çıkarıp bir kadeh rakı alıp pencereden dışarı bakarak kendi kendime sessizce içiyordum artık. Teşvikiye'de caminin karşısındaki yüksek bir binanın tepesindeki bizim dairenin yatak odası pencereleri, bizimkine benzeyen pek çok ailenin yatak odası pencerelerine bakardı ve çocukluğumdan beri karanlıkta odama girip başka dairelerin içlerini seyredince bir iç huzuru duyardım. Güzel ve mutlu hayatıma bütün alışkanlıklarımla devam edebilmek için Füsun'a aşık olmamam gerektiğini, o gecelerde Nişantaşı'nın ışıklarını seyrederken arada bir aklımdan geçiriyordum. Bunun için Füsun ile arkadaşlığa, onun dertlerine, şakalarına ve insanlığına kapılmamam gerektiğini seziyordum. Matematik derslerinden ve sevişmekten geriye zaten çok az vakit kaldığı için bu çok zor değildi. Mutlu sevişme saatlerinden sonra alelacele giyinip daireden çıkarken bazen Füsun'un da bana kapılmamak için aynı dikkati gösterdiğini düşünmeye başlamıştım. Bu aşırı mutlu, olağanüstü tatlı dakikalarda aldığımız zevklerin, yaşadığımız mutluluğun bilinmesinin, hikayemin anlaşılması için şart olduğunu düşünüyorum. O sevişme anlarını yeniden yaşama isteği ve o zevklere bağlılık hikayemi sürükleyen temel ateştir elbette. Yıllar boyu ona duyduğum bağlılığı anlamak için o eşsiz sevişme anlarını her hatırlayışımda mantıklı düşünceler yerine gözümün önünde sevişme saatlerimizden güzel görüntüler canlandı. Mesela kucağıma oturmuş olan güzel Füsun'un büyük sol göğsünü ağzımın içine almışım. Ya da alnımdan, çenemin ucundan ter damlaları Füsun'un güzel boynuna damlarken onun güzel sırtını ve arkasını hayranlıkla seyredişim. Ya da bir zevk çığlığı attıktan sonra bir an gözlerini açışı. Ya da sevişmemizin en zevkli yerinde Füsun'un yüzünde beliren ifade. Ama daha sonra fark ettiğim gibi bu görüntüler aldığım hazın ve mutluluğun nedeni değil, kışkırtıcı birer resmiydi yalnızca. Yıllar sonra ona neden bu kadar çok aşık olduğumu anlamaya çalışırken, yalnız sevişmelerimizi değil, seviştiğimiz odayı, çevreyi, sıradan şeyleri de hatırlamaya çalışırdım. Bazen arka bahçedeki iri kargalardan biri balkonun demirlerine konar, sessizce bizi seyrederdi. Çocukluğumda bizim evin balkonuna da konan kargaların aynısıydı. Çocukluğumda annem, "Hadi uyu, bak karga seni seyrediyor," der, bu da beni korkuturdu. Füsun'un da böyle korktuğu bir karga varmış. Bazı günlerde odanın soğukluğu ve tozu, bazı günlerde çarşafların ve gövdelerimizin solgun hali, kiri, gölgeleri, dışarıdaki hayattan, trafikten, bitip tükenmez inşaat gürültüsünden ve satıcı çığlıklarından gelip aramıza giren pek çok şey, sevişmemizin rüya aleminin değil, gerçek dünyanın bir parçası olduğunu hissettirirdi bize. Bazen ta Dolmabahçe, Beşiktaş tarafından bir geminin düdüğünü işitir, beraber bunun nasıl bir gemi olduğunu düşünürdük. Her buluşmamızda daha da içten ve özgür bir şekilde seviştikçe, yalnız bu gerçek dünyayı ve aşırı derecede çekici cinsel ayrıntıları değil, Füsun'un gövdesindeki yadırgatıcı uzantıları, çıbanları, sivilceleri, tüyleri, karanlık ve ürkütücü lekeleri de bir mutluluk kaynağı olarak gördüğümü anlıyordum. Sınırsız ve çocuksuz sevişme zevkimizin dışında beni ona bağlayan şey neydi? Ya da niye onunla bu kadar içten bir şekilde sevişebiliyordum? Aşkı doğuran şey sevişme zevkimiz ve sürekli tekrarlanan bu istek miydi? Yoksa bu isteği karşılıklı doğuran ve besleyen başka şeyler mi? Füsun ile her gün gizlice buluşup seviştiğimiz o mutlu günlerde bu soruları kendime hiç sormaz, şekerci dükkanına girmiş mutlu bir çocuk gibi şekerleri hiç durmadan ve hırsla atıştırırdım yalnızca. 14. İstanbul'un sokakları, köprüleri, yokuşları, meydanları. Sohbetlerim sırasında Füsun beğendiği bir lise öğretmeni için öteki erkekler gibi değildi dediği için ona bu söz ile ne kastettiğini sormuş, cevap alamamıştım. 2 gün sonra ona öteki erkekler gibi olmak ile neyi kastettiğini bir kere daha sordum. Bunu ciddi sorduğunu biliyorum dedi Füsun. Sana ciddi bir cevap vermek de istiyorum. Vereyim mi? Tabii, niye kalkıyorsun? Çünkü anlatacaklarımı anlatırken çıplak olmak istemiyorum. Ben de giyineyim mi dedim. Cevap vermeyince ben de giyindim. Bu sigara paketlerini içeriden bir dolaptan alıp yatak odasına getirdiğim Kütahya işi küllüğü, çay fincanıyla parantez aç Füsun'unki parantezi kapa, cam bardağı ve Füsun'un hikayelerini tek tek anlatırken ikide bir eline alıp sinirli sinirli oynadığı deniz kabuğunu o sırada odadaki ağır, yorucu ve ezici havayı yansıtır diye ve Füsun'un çocuksu saç tokalarını da bu hikayelerin bir çocuğun başından geçtiği unutulmasın diye sergiliyorum. Füsun, Kuyulu Bostan sokaktaki tütüncü, oyuncakçı, kırtasiyeci arası küçük bir dükkanın sahibiyle başladı anlatmaya. Bu sefil amca babasının arkadaşıydı. Arada bir birlikte tavla oynarlardı. 8 ile 12 yaş arasında özellikle yazları gazoz, sigara veya bira aldırmak için babası Füsun'u dükkana her yollayışında sefil amca bozuk çıkmadı, dur biraz sana bir gazoz vereyim gibi bahanelerle onu dükkanda tutar, kimseciklerin olmadığı bir sırada bir bahane bulup parantez aç, sen terlemişsin dur parantezi kapa ellerdi. 10-12 yaşlarındayken haftada bir iki kere şişko karısıyla akşam oturmaya gelen bıyıklı bok komşu vardı sonra. Babasının çok sevdiği bu uzun adam hep birlikte radyo dinlenir, sohbet edilir, çay içilir, kurabiye yenilirken hiç kimsenin fark etmeyeceği ve Füsun'un da tam ne olduğunu anlayamayacağı bir şekilde elini Füsun'un beline ya da omzuna ya da kalçasının kenarına ya da bacağının üst kısmına atar ve orada unutmuş gibi bırakırdı. Bazen de adamın eli ağaçtan sepete ustaca düşen bir meyve gibi pat diye Füsun'un kucağının tam kenarına yanlışlıkla düşüverir, orada hafif titreyerek, nemlenip ıslanarak yolunu arayıp kıpırdanırken Füsun bacaklarıyla kalçası arasında bir yengeç varmış gibi kıpırtısız kalır, adam da o sırada öbür eliyle çay içip odadaki sohbete katılırdı. 10 yaşındaki Füsun arkadaşlarıyla kağıt oynayan babasının kucağına oturmak isteyip reddedildiğinde, parantez aç, dur kızım görüyorsun meşgulüm işte, parantezi kapat, babasının oyun arkadaşı Sakil Bey, gel sen bana şans getir deyip onu kucağına alır, daha sonra pek de masum olmadığını anlayacağı bir şekilde onu okşayıp severdi. İstanbul'un sokakları, köprüleri, yokuşları, sinemaları, otobüsleri, kalabalık meydanları ve tenha köşeleri, hayalinde karanlık hayaletler gibi canlanan ama hiçbirinden özel olarak nefret edemediği, parantez aç, belki de hiçbiri beni gerçekten sarsamadığı için, parantezi kapa, bu sefil amcalar, sakil beyler ve bıyıklı bok komşuların karanlık gölgeleriyle doluydu. Füsun'un şaştığı bir şey, babasının eve gelen her iki misafirden birinin kısa zamanda sefil amcaya ya da bıyıklı bok komşuya dönüşüp koridorda mutfakta onu sıkıştırdığını, ellediğini hiç fark etmemesiydi. 13 yaşlarındayken iyi bir kız olmanın bu sinsi, sefil ve sakiller kalabalığının ellemelerinden şikayet etmemekle mümkün olacağını düşünmeye başlamıştı. O yıllarda kendisine aşık, parantez aç, Füsun'un şikayetçi olmadığı bir aşktı bu, parantezi kapa, liseli çocuk, tam pencerelerinin önünde sokağa seni seviyorum diye yazınca babası kulağından çeke çeke Füsun'u pencereye götürmüş, ona yazıyı gösterip bir tokat atmıştı. Çeşitli rezil amcalar özellikle parklarda, boş arsalarda, arka sokaklarda birden ona çüplerini gösterdikleri için öyle yerlerden geçmemeyi, kendisi gibi eli yüzü düzgün her İstanbullu kız gibi öğrenmişti. Bu tacizlerin hayat konusundaki iyimserliğini lekeleyememiş olmasının bir nedeni de erkeklerin aynı karanlık müziğin gizli kurallarınca ona kırılganlıklarını da hevesle teşhir etmeleriydi. Sokakta görüp okul kapısında, sinema girişinde, otobüste rastlayıp peşine takılanlardan bir ordu vardı. Bazıları bazen aylarca peşinden ayrılmaz, o da onları fark etmemiş gibi yapar ama onların hiçbirine asla acımazdı. Parantez aç, acıma sorusunu ben sormuştum. Parantezi kapa. Peşine takılanların bazıları o kadar sabırlı, aşık ya da kibar da değildi. Bir süre sonra laf atmaya, parantez aç, çok güzelsiniz, birlikte yürüyebilir miyiz? Bir şey sormak istiyorum. Affedersiniz, sağır mısınız? Vesaire, parantezi kapa. Daha sonra da öfkelenmeye, edepsiz laflar ve küfürler etmeye başlarlardı. Bazıları çift gezer, bazıları günlerdir takip ettiği kızı göstermek, fikir almak için yeni arkadaşlar getirir. Bazıları takip ederken aralarında pis pis gülüşür, bazıları mektuplar, hediyeler vermeye çalışır, bazıları da ağlardı. Takipçilerinden bir tanesi onu itip kakıp zorla öpmeye kalktığından beri bir dönem yaptığı gibi onların üzerine de yürümüyordu artık. Öteki erkeklerin bütün hile ve niyetlerini anladığı 14 yaşından beri farkında olmadan ellenmiyor, tuzağa da kolay düşmüyordu belki. Ama şehrin sokakları her gün yaratıcılıkla yeni bir elleme, mıncıklama, sıkıştırma, arkadan dayanma vesaire yolu bulanlarla doluydu. Arabanın penceresinden kolunu uzatıp kaldırımda yürüyeni elleyenlere, merdivenlerde ayağa takılmış gibi yapıp dayananlara, asansörde zorla öpmeye başlayanlara ya da paranın üstünü verirken parmağına bilerek dokunup okşamaya çalışanlara şaşmıyordu artık. Güzel bir kadınla gizli bir ilişkisi olan her erkek, sevgilisine tutulan, asılan, yakınlaşmaya çalışan çeşit çeşit adamın çeşit çeşit hikayesini bazen kıskançlıkla, çoğu zaman da gülümseyerek, sık sık da acıyıp küçümseyerek dinlemek zorunda kalır. Üstün Başarı Dershanesi'nde kendi yaşında tatlı, yumuşak ve yakışıklı bir çocuk vardı. Sürekli ona birlikte sinemaya gitmeyi, köşedeki çay bahçesinde oturmayı teklif ediyor, Füsun'u görünce heyecana kapıldığı ilk dakikalarda tutuklaşıp sessizleşiyordu. Yanında kalemi olmadığını gördüğü bir gün ona bir tükenmez kalem hediye etmiş, Füsun'un derslerde onunla not aldığını görünce de mutlu olmuştu. Aynı dershanede 30 yaşlarında saçları sürekli briyantinli, sessiz, sinirli ve sinir bir yönetici vardı. Kimlik belgelerin eksik, senin cevap kağıtlarından biri kayıp gibi bahanelerle Füsun'u odasına çağırır, hayatın anlamı, İstanbul'un güzelliği, yayımlanmış şiirleri gibi konulardan söz açar, Füsun'dan cesaretlendirici herhangi bir tepki alamayınca da ona sırtını dönüp pencereden dışarı bakarak kısık bir sesle küfreder gibi çıkabilirsin diye tıslardı. Şanzelize butiğe alışverişe gelip onu görür görmez abayı yakan ve Şenay Hanım'ın bol bol elbise, takı, hediyelik eşya sattığı kalabalıktan ise aralarında bir kadın da vardı, bahsetmek istemiyordu. Peki benim ısrarım üzerine aralarında en komik olanını anlatacaktı. 50 yaşlarında, kısa boylu, küp gibi şişko, fırça bıyıklı, şık ve zengin bir adamdı bu. Küçücük ağzıyla Şenay Hanım'la araya uzun Fransızca cümleler sıkıştırarak konuşur, dükkanda bıraktığı parfümün kokusu ise Füsun'un kanaryası limonu huzursuz ederdi. Annesinin sözü ona Füsun'a çaktırmadan onu görücüye çıkardığı pek çok damat adayı arasında birkaç kere buluştuğu ve aklı evlilikten çok onunla meşgul olan değişik bir adamdan hoşlanmış ve onunla öpüşmüştü. Geçen sene liseler arası müzik yarışmasını spor sergi sarayında izlerken tanıştığı Robert Kolejli bir çocuk ona fena aşık olmuştu. Okulun kapısına gelir her gün birlikte çıkarlardı. 2-3 kere de öpüşmüşlerdi. Evet, piç Hilmi'yle bir ara çıkmıştı ama onunla öpüşmemişti bile. Çünkü onun aklında kızları hemen yatağa atmaktan başka bir şey yoktu. Güzellik yarışmasının sunucusu şarkıcı Hakan Serinkan'a meşhur olduğu için değil, içeride kuliste herkes entrikalar çevirir, kendi hakkı göz göre göre yenirken kendisine yakınlık ve şefkat gösterdiği, hatta sahnede soracağı ve diğer kızları tir tir titreten kültür ve zeka sorularını, parantez aç ve cevaplarını, parantezi kapa, ona kuliste önceden fısıldadığı için yakınlık hissetmiş, daha sonra bu eski tarz şarkıcının ısrarlı telefonlarına, Zaten annesi de istemiyordu, karşılık vermemişti. Yüzümdeki ifadeyi haklı olarak kıskançlığa yorduğu ve hala şaştığım bir mantıkla bu kıskançlığın nedeninin yalnızca ünlü sunucu olduğunu sandığı için şefkatle ama keyfinden de bir şey kaybetmeden 16 yaşından sonra kimseye aşık olmadığını açıkladı. Dergilerde, televizyonda, şarkılarda durmadan aşktan söz edilmesinden hoşlanmasına rağmen bu duygudan her an bahsedilmesini dürüst bulmuyor, aşık olmayan pek çok insanın ilgi çekmek için duygularını abarttığını düşünüyordu. Onun için aşk, bir insanın uğruna bütün hayatını verebileceği, her şeyi göze alabileceği bir şeydi. Evet, ama hayatta da bir kere olurdu ancak. Bu duyguya yakın bir şeyi hiç hissettin mi diye sordum yatakta yanında uzanırken. Çok değil dedikten sonra gene de biraz düşündü ve dürüst olmaya çalışan birinin ihtiyatıyla bir kişiden söz etti. Saplantıya yakın bir tutkuyla kendisine aşık olduğu için Füsun'un da sevebileceğini hissettiği bu adam yakışıklı, zengin ve tabii evli bir iş adamıydı. Akşamüstleri butikten çıktıktan sonra Füsun'u Akkavak sokağın köşesinden Mustang ile alırdı. Dolmabahçe'de saat kulesinin yanından arabalarda çay içilip boğazın seyredildiği park yerinde ya da spor sergi sarayının önündeki boş alanda arabanın içinde, karanlıkta, bazen yağmur altında uzun uzun öpüşürler, 35 yaşındaki tutkulu adam da evli olduğunu unutup Füsun'a evlilik teklif ederdi. Bu adamın halini Füsun'un istediği gibi anlayışla gülümseyecek, içimdeki kıskançlığı da bastırabilecektim belki. Ama arabasının markasından, yaptığı işten, iri yeşil gözlerinden sonra Füsun adını da söyleyiverince bir an beni sersemleten bir kıskançlık her yerimi sardı. Füsun'un Turgay dediği kişi hem babam hem de abimle benim sık sık görüştüğümüz iş ve aile dostu bir tekstil zenginiydi. Bu uzun boylu, yakışıklı, aşırı sağlıklı adamın Nişantaşı sokaklarında karısı ve çocuklarıyla birlikte aile mutluluğu içerisinde çok görmüştüm. Turgay Bey'in ailesine olan bağlılığına, çalışkanlığına, doğru dürüst biri olmasına saygı duyduğum için mi böyle güçlü bir kıskançlığa kapılmıştım? Bu adamın onu ilk başlarda elde etmek için Şanzelize butiğe aylarca neredeyse her gün geldiğini ve durumun farkına varan Şenay Hanım'a rüşvet olarak bol bol alışveriş ettiğini anlattı Füsun. Şenay Hanım, kibar müşterimi kırma diye onu zorladığı için hediyeleri kabul etmiş, daha sonra adamın aşkından emin olunca meraktan onunla buluşmaya başlamış, hatta ona tuhaf bir yakınlıkla hissetmişti. Karlı bir gün gene Şenay Hanım'ın ısrarlı zorlamasıyla kadının bir arkadaşının Bebek'te açtığı bir butiğe yardım etmek için adamın arabasıyla birlikte gitmişler. Dönüşte Ortaköy'de yemek yedikten sonra rakıyı biraz fazla kaçıran çapkın fabrikatör Turgay Bey, kahve içeriz diye onu Şişli'nin bir arka sokağındaki garson yerine ısrarla davet etmiş, Füsun onu reddedince de o duygusal ince adam ölçüyü kaçırıp sana her şeyi alırım demeye başlamış, Mustang'i boş arsalara, kenar mahallelere sürüp onunla her zamanki gibi öpüşmeye, Füsun karşı çıkınca ona zorla sahip olmaya çalışmıştı. Bir yandan da bana para vereceğini söylüyordu dedi Füsun. Ertesi akşam dükkan kapanınca buluşmadım onunla. Ondan sonraki gün bu sefer o dükkana geldi. Yaptıklarını ya unutmuştu ya da hatırlamak istemiyordu. Çok yalvardı. Güzel günlerimizi hatırlatmak için bana bir de oyuncak Mustang alıp Şenay Hanım'a bırakmış. Ama bir daha Mustang'ine binmedim. Aslında bir daha gelme demeliydim. Ama çocuk gibi her şeyi unutacak kadar bana aşık olmasından etkilendiğim için diyemedim. Belki de onu acıdığım için bilmiyorum. Her gün geliyor, Şenay Hanım'ı çok memnun eden büyük alışverişler yapıyor, karısı için bir şeyler sipariş ediyor. Bir an beni bir köşede yakalarsa yeşil gözleri buğulu, eskisi gibi olalım. Gene her akşam seni alayım, arabayla gezelim, başka bir şey istemiyorum diye yalvarıyordu. Seni tanıdıktan sonra dükkana o gelince içeri odaya kaçmaya başladım. Artık daha seyrek geliyor. Kışın arabasında onunla öpüştüğün günlerde niye sonuna kadar gitmedin? 18 yaşıma daha basmamıştım o zaman dedi Füsun kaşlarını ciddiyetle çatarak. 18 yaşıma seninle dükkanda karşılaşmamdan 2 hafta önce 12 Nisan'da bastım. İnsanın aklının sevgili ya da sevgili adayıyla sürekli meşgul olması aşkın en önemli belirtisi ise Füsun'a aşık olmak üzereydim. Ama içimdeki akılcı soğukkanlı adam kafamın sürekli Füsun'la uğraşmasının öteki erkeklerden kaynaklandığını söylüyordu. Kıskançlığın da çok önemli bir aşk belirtisi olduğu yolundaki itiraza ise mantığımın telaşlı cevabı bunun geçici bir kıskançlık olduğu yolundaydı. Füsun'un öpüştüğü öteki erkeklerin listesine bir iki günde alışır, Öpüşmeden öteye geçemeyen bu adamları küçümserdim belki. Ama o gün onunla sevişirken her zamanki oyunculuk, merak ve taşkınlık karışımı çocuksu cinsel mutluluktan çok, gazeteci deyişiyle ona sahip olmak dürtüsüyle hareket ettiğimi, isteklerimi sert hareketlerle ve buyurgan bir şekilde ona hissettirdiğimi görmek şaşırttı beni. 15. Bazı nahoş antropolojik gerçekler. Sahip olmak ifadesinden söz ettiğime göre, hikayeme bir alt zemin oluşturan ve bazı okurlarımız ve bazı ziyaretçilerimiz tarafından da zaten çok iyi bilinen bir konuya yeniden döneyim. Özellikle çok sonraki kuşakların, mesela 2100 yılından sonra müzemize gelen misafirlerin bu konuyu anlamakta güçlük çekebileceğini tahmin ederek, antropolojik denen türden bazı tatsız, eskiler nahoş derdi, bilgileri tekrardan korkmadan şimdi vermem gerekiyor. İsa'dan 1975 güneş yılı sonra İstanbul'un merkezi olduğu Balkanlar, Orta Doğu ve Güney ve Batı Akdeniz topraklarında genç kızların bekareti evliliğe kadar korunması gereken kıymetli bir hazine olmaya devam ediyordu. Batılılaşma, modernleşme denen süreçler ve daha çok da şehirleşme sonucu genç kızların gittikçe daha ileri yaşta evleniyor olmaları bu hazinenin pratik değerini İstanbul'un bazı semtlerinde hafifçe düşürmeye başlamıştı. Batılılaşma yanlıları uygarlaşma ile eş tuttukları modernleşme sonucunda bu ahlakın ve hatta konunun unutulacağına iyimserlikle inanıyorlardı. Ama o yıllarda İstanbul'un en batılılaşmış ve zengin çevrelerinde bile bir genç kızın evlenmeden önce bir başka erkekle sonuna kadar giderek sevişmesinin bazı ciddi anlam ve sonuçları vardı. A. Çıkarılabilecek en hafif sonuç, hikaye ettiğim gibi gençlerin zaten evlenmeye karar vermiş olmalarıydı. Batılılaşmış, zengince çevrelerde nişanlanmış ya da evliliğe varacak bir birlikteliği çevrelerine toplumsal olarak kabul ettirmiş ciddi gençlerin evlenmeden sevişmeleri, Sibel ile benim durumumuzda olduğu gibi tek tük de olsa hoşgörüyle karşılanıyordu. Gelecekteki koca adaylarıyla evlenmeden önce yatan, üst sınıfa mensup, iyi eğitimli genç kadınlar, bu hareketlerini onlara duydukları güvenden çok töreye aldırış etmeyecek kadar modernleşmiş ve özgür olmakla açıklamaktan hoşlanırlardı. B. Bu güvenin kurulmadığı ve birlikteliğin henüz toplumsal kabul görmediği durumlarda erkeğin zorlamaları, aşkın şiddeti, alkol, aptallık ve aşırı cesaret gibi yaygın nedenlerle bir genç kız kendisini tutamayıp bekaretini verirse, onur kavramına geleneksel anlamıyla bağlı olması gereken erkeğin kızın şerefini korumak için onunla evlenmesi gerekirdi. Gençlik arkadaşım Mehmet'in kardeşi Ahmet, şimdi çok mutlu olduğu karısı Sevda ile böyle bir kaza sonucu ve pişmanlık korkularıyla evlenmişti. C. Erkek yan çizip kızla evlenmezse ve kız 18 yaşından küçük ise, öfkeli babası bazen kızını çapkın erkekle evlendirebilmek için mahkemeye gidip dava açardı. Bazen bu davalar basın tarafından izlenir, o zaman gazetelerin ifal edilmiş dediği genç kızın yayımlanan fotoğraflarında gözleri bu şerefsiz durumlarda tanınmasın diye kalın siyah çizgilerle kapatılırdı. Aynı kara bantlar polis baskınında yakalanan fahişelerin, zina yapan ya da ırzına geçilen kadınların gazetelere çıkan fotoğraflarında da kullanıldığı için o yıllarda Türkiye'de gazete okumak, gözlerinin üstü bantlarla kapatılmış kadın fotoğraflarından yapılmış bir maskeli baloda gezinmeye benzerdi. Zaten hafif kabul edilen şarkıcı, artist ve güzellik yarışması katılımcıları dışında gazetelerde gözleri bantlanmamış Türk kadını resmi çok seyrek yayımlanır, reklamlarda da Müslüman olmayan yabancı kadınlar ve yüzler tercih edilirdi. D. Aklı başında ve bakire genç bir kızın böyle durumlara düşmesi, kendisiyle evlenme niyetinde olmayan bir erkeğe kendini teslim etmesi düşünülemediği için böyle bir şeyi yapan, yani evlenme sözü ve umudu olmadan bir erkekle yatan kızın aklının başında olmadığı inancı da çok yaygındı. O yıllarda çok sevilen Türk filmlerinde masum bir dans partisi sırasında içtiği limonataya uyku ilacı atılarak önce aklı uyuşturulan, sonra da kirletilip en kıymetli hazinesi elinden alınan genç kızların acıklı hikayeleri melodramatik bir havayla ibret olsun diye sık sık işlenir ve bu filmlerde iyi kalpliler sonunda ölür, kötüler de hep orospu olurdu. E. Kızın aklını başından alan şeyin cinsel istek olabileceği de kabul edilirdi şüphesiz. ama cinsel zevklerine, insanların uğruna birbirini öldürdüğü töreleri bir kenara atabilecek kadar içtenlikle, çocukça ve tutkuyla bağlı bir kız, hem gerçek dışı bir yaratık olduğu, hem de sırf zevki için ileride kocasını da aldatabileceği için koca adaylarını korkuturdu. Aşırı muhafazakar bir askerlik arkadaşım bir keresinde bana sevgilisinden evlenmeden önce çok seviştikleri için (parantez aç, yalnızca birbirleriyle, parantezi kapa) ayrıldığını biraz utanarak ve daha çok da pişmanlıkla anlatmıştı. F. Bütün bu katı kurallara, onları çiğneyen kızlara verilen ve toplum dışına itilmekten öldürülmeye kadar varan cezalara rağmen, şehrin genç erkekleri arasında evlenmeden önce erkeklerle keyfi için yatan sayısız genç kadın olduğu inancı da şaşılacak kadar yaygındı. Sosyal bilimcilerin şehir efsanesi diyeceği bu inanç, özellikle taşradan İstanbul'a göçmüşler, yoksullar ve küçük burjuvalar arasında tıpkı batılı çocukların Noel Baba'ya inanması gibi o kadar yaygındı ve tartışılmadan o kadar kabul görmüştü ki, Taksim, Beyoğlu, Şişli, Nişantaşı, Bebek gibi görece zengin semtlerde yaşayan batılılaşmış modern genç erkekler de özellikle cinsel açlık buhranları çekerken bu şehir efsanesine kendilerini kaptırırlardı. Evlenmeden önce tıpkı Avrupa'daki kadınlar gibi sırf zevki için erkeklerle sevişebilen bu kadınların hikayemizin geçtiği Nişantaşı gibi yerlerde yaşadıkları, başlarını örtmeyip mini etek giydikleri de herkes tarafından kabul edilmiş gözüken bir efsaneydi. Piç Hilmi gibi fabrikatör çocuğu olan arkadaşlarım ise bu efsane kızları kendileri gibi zengin çocuklarına yaklaşabilmek, onların Mercedes'lerine binebilmek için her şeyi yapabilecek hırslı yaratıklar olarak hayal eder, cumartesi akşamları biraz bira içip kafayı bulup iyice kızıştıkları zamanlarda arabalarıyla bu kızlardan birine rastlayabilmek için sokak sokak, cadde cadde, kaldırım kaldırım bütün İstanbul'u hırsla tararlardı. 10 yıl önce 20 yaşımdayken bir kış akşamını Piç Hilmi'nin babasının Mercedes'iyle İstanbul sokaklarında saatlerce böyle bir kızı arayarak geçirmiş, kısa ya da uzun etekli hiçbir kadına rastlayamamış, sonra Bebek'te lüks bir otelde turistlere ve kalantorlara göbek dansı yapan iki eğlenceli kızla pezevenklerine çok büyük paralar verip yukarıdaki odalardan birinde yatmıştık. Gelecek mutlu yüzyılların okurunun beni ayıplamasını aldırmıyorum şimdi. Ama arkadaşım Hilmi'yi savunmak isterim. Bütün kaba erkekliğine rağmen Hilmi her mini etekli kızı keyfi için yatan bu efsane kızlardan biri sanmaz, tam tersine mini etekli, saçları sarıya boyalı, makyajlı diye sokaklarda takip edilen kızları tacizcilerden korur, yoksul, hırpani, işsiz güçsüz ve bıyıklı gençlerle gerektiğinde kadınlara nasıl davranılır, medeniyet nedir öğretmek için tekme tokat kavgalara girişirdi. Bu antropolojik bilgiyi buraya, Füsun'un aşk hikayelerinin içimde uyandırdığı kıskançlıkla aramda bir uzaklık olsun diye koyduğumu dikkatli okurlar hissetmişlerdir. En çok Turgay Bey'i kıskanmıştım. O da benim gibi Nişantaşı'nda yaşayan tanıdık bir fabrikatör olduğu için diye düşünüyor, kıskançlığımı doğal karşılıyor, geçici olduğuna inanıyordum. 16. Kıskançlık. Füsun'un Turgay Bey'in tutkusundan ballandırarak söz ettiği akşam, Sibel'in anne ve babasıyla yazları oturduğu Anadolu Hisarı'ndaki eski yalıda akşam yemeğinden sonra bir ara Sibel'in yanına oturdum. "Canım çok fazla içtim bu akşam," dedi Sibel. "Hazırlıklarda hoşuna gitmeyen bir yan mı var?" "Nişan Hilton'da yapılacağı için aslında çok memnunum," dedim. "Bu kadar kalabalık bir nişan olmasını da en çok annem istiyordu, biliyorsun. O da memnun." "Nedir derdin o zaman?" "Hiç. Şu davetliler listesini versene." "Annen anneme verdi," dedi Sibel. Yerimden kalktım. Her adımda her tahtası başka bir gıcırtıyla inleyen köhne binayı titreten 3 adım atıp müstakbel kayınvalidemin yanına oturdum. "Efendim, şu davetliler listesini lütfen bir de ben bakabilir miyim?" "Tabii çocuğum." Rakıdan şişibeş görmeme rağmen Turgay Bey'in adını hemen bulup annemin bıraktığı tükenmez kalemle üzerini çizip karaladım ve aynı anda içimden gelen tatlı bir dürtüye uyarak yerine Füsun ile anne babasının adlarını ve Kuyulu Bostan sokaktaki adreslerini yazıp listeyi geri verdim ve alçak sesle dedim ki, "Efendim, annem bunu bilmez. Adını çizdiğim beyefendi değer verdiğimiz bir aile dostumuz olmasına rağmen çok kısa bir süre önce ne yazık ki büyük bir iplik işinde hırsa kapıldı. Bile bile bizlere çok büyük bir kötülük etti." "Artık o eski dostluklar, o eski insanlık kalmadı Kemal Bey," dedi müstakbel kayınvalidem gözlerini bilgece kırpıştırarak. Umarım yerine yazdığınız insanlar da onlar gibi üzmezler sizi. Kaç kişiler? Anne tarafından uzak akraba bir tarih öğretmeni, yıllarca terzilik yapmış hanımı ve 18 yaşındaki güzel kızları. Aman iyi dedi müstakbel kayınvalidem. Davetliler arasında o kadar genç erkek var ki onlarla dans edecek güzel genç kızlar yok diye dertleniyorduk biz de. Dönüşte Çetin Efendi'nin kullandığı babamın 56 model Chevrolet'sinde uyuklarken şehrin geceleri her zaman karanlık ana caddelerinin karışıklığına, siyasal sloganlar, çatlaklar, küf ve yosun kaplı eski duvarların güzelliğine ve şehir hatları vapurlarının projektörlerinin iskelelere, sokak aralarına, yüzyıllık çınarların yüksek dallarına ve arabanın dikiz aynasına vuran ışıklarına dikkat ediyor, bir yandan da arka koltukta parke taşlarının sarsıntısıyla uyuyakalan babamın hafif bir horultuyla soluk alıp verişini dinliyordum. Annem ise istediklerinin olmasından memnundu. Hep birlikte gittiğimiz bir misafirlikten sonra arabaya geri dönerken hep yaptığı gibi o ziyaretin anlamını ve gördüğümüz insanlar hakkındaki fikrini özetledi hemen. Evet, çok iyi, çok düzgün insanlar, çok doğru dürüstler. Alçak gönüllülüklerine, kibarlıklarına da diyecek yok. Ama nedir o güzelim yalının içler acısı hali? Yazık, hiç mi imkanları yok? İnanmıyorum. Aman yanlış anlama oğlum. İstanbul'da Sibel'den daha hoş, daha zarif ve aklı başında bir kız bulabileceğine de inanmıyorum. Annemle babamı apartmanın önünde bıraktıktan sonra biraz yürümek istedim. Çocukluğumda abim ve annemle ucuz yerli oyuncaklar, çikolatalar, toplar, tabancalar, bilyalar, oyun kağıtları, içinden resim çıkan çikletler, resimli romanlar ve başka pek çok şey aldığımız Alaaddin'in dükkanının önünden geçeyim dedim. Dükkan açıktı. Alaaddin hemen önündeki kestane ağacının gövdesine dolayarak sergilediği gazeteleri indirmiş, iç ışıklarını söndürüyordu ki beklemediğim bir hoşgörüyle beni içeri buyur etti ve sabah 5'te yenileri gelince iade edilecek gazete paketleri arasından eşelenip bu ucuz oyuncak bebeği almama müsaade edecek kadar vakit tanıdı bana. Bu hediyeyi Füsun'a vereceğim ve ona sarılıp bütün kıskançlığımı unutacağım zamana daha 15 saat olduğunu hesaplayıp ona telefon edemediğim için ilk defa bir acı hissettim. Hissettiğim tıpkı pişmanlık gibi içeriden gelen yakıcı bir şeydi. Şu anda ne yapıyordu acaba? Ayaklarım beni eve değil, tam aksi yöne götürüyordu. Kuyulu Bostan Sokağı girince, bir zamanlar gençlik arkadaşlarımın radyo dinleyip kağıt oynadıkları kahvenin önünden, futbol oynadığımız okul bahçesinin hemen yanından yürüdüm. İçimdeki mantıklı kişi, bütün sarhoşluğuma rağmen ölmemişti. Kapıyı Füsun'un babasının açacağını ve bir rezalet çıkacağını söylüyordu. Uzaktan evlerini ve aydınlık pencerelerini görene kadar yürüdüm. İkinci katın kestane ağacına yakın pencerelerine baktıkça yüreğim hızlanıyordu. Yıllar sonra müzemizin bu noktasında sergilensin diye sanatçıya bütün ayrıntılarıyla sipariş ettiğim bu resim, Füsunların evinde içeride yanan lambalardan turuncumsu bir renk almış pencereleri, arkadaki ayın ışığıyla dalları parıldayan kestane ağacını, bacalarla ve damlarla çizilmiş Nişantaşı göğünün arkasındaki lacivert gecenin derinliğini bir hayli iyi yansıtıyor da, benim o manzaraya bakarken hissettiğim kıskançlığı bilmem müze ziyaretçisine verebiliyor mu? Bu manzaraya bakarken buraya aslında Füsun'u bu mehtaplı gecede bir kere görebilmek, öpebilmek, onunla konuşabilmek kadar bu akşam bir başkasıyla beraber olmadığından emin olmak için de geldiğimi sarhoş aklım şimdi bana dürüstçe söylüyordu. Çünkü artık bir kere sonuna kadar gittiğine göre o gün bana tek tek saydığı hayranlarından biriyle sevişmenin nasıl olacağını da merak edebilirdi. Füsun'un sevişmenin zevklerine yeni ve harikulade bir oyuncak edinmiş bir çocuk gibi içten bir heyecanla bağlı olması, sevişirken pek az kadınla rastladığım, kendini yaptığı şeye bütünüyle verebilme yeteneği, içimde gittikçe büyüyen bir kıskançlık nedeni olmuştu. Pencerelerine ne kadar baktım hatırlamıyorum. Çok sonra elimde hediye bebek eve dönüp yattım. Gece yaptıklarımı, yüreğimden atamadığım kıskançlığın boyutlarını sabah işe giderken tek tek düşündüm. Yoğun bir aşka kapılmam o sıralar korkunç olurdu. Meltem gazozu içen manken İnge bir apartmanın yan cephesinden bana çapkınca bakıp dikkat etmemi söyledi. Tutkum ciddi boyutlara varmasın diye sırrımı Zaim, Mehmet, Hilmi gibi arkadaşlara alaycılıkla açmayı düşündüm. Ama zaten Sibel'i çok beğendiklerini, benim çok talihli olduğumu düşündüklerini hissettiğim bu en yakın arkadaşlarımın bir de çekici bulduklarını bildiğim Füsun'la yaşadıklarımı kıskanmadan dinleyip bana yardım edebileceklerini hiç sanmıyordum. Üstelik konuyu açar açmaz duyduklarımın şiddetini gizleyemeyeceğimi seziyordum. Bir süre sonra alaycılığı bırakıp Füsun'un içtenlik ve sahiciliğine yakışır bir dürüstlükle konuşmak isteyecek, arkadaşlarım da Füsun'a fena halde abayı yakmış olduğumu anlayacaklardı. Böylece küçüklüğümde annem ve abimle tünelden eve dönerken bindiğimiz tangır tungur Maçka ve Levent otobüsleri yazıhane penceremin önünden geçerken, ben Füsun'a duyduğum heyecanın yapmak istediğim mutlu evliliği zedelememesi için şu anda yapabilecek çok fazla bir şeyim olmadığını anladım. Her şeyi kendi haline bırakmanın, hayatın bana cömertçe sunduğu zevk ve mutlulukların tadını telaşlanmadan çıkarmanın en iyi şey olduğu sonucuna vardım.